Ayrım 32, sayfa 114. Lozan Konferansı nizamnamesinin 5. maddesine göre kurulan Mali ve Ekonomik Meseleler Komisyonu, 27 Kasım 1922 tarihinden itibaren Fransız mürahhası Barrère'in başkanlığında çalışmalarına başladı. Bu konferansın en önemli konusu Osmanlı Düğünü Umumiyesi, yani Osmanlı borçları meselesiydi. Dipnot: Osmanlı Devleti yakın tarihinin en dertli, en haysiyet kırıcı konularından biri olan Düyun-u Umumiye Osmanlı borçları davası da şimdiki nesiller için bilinmeyen bir konudur. Fakat gerek Tanzimat gerek Meşrutiyet Türkiye'sinin yarı sömürgeleştirilmesinin en önemli mekanizmalarından biri de devlet borçlarıdır. Yani kapitülasyonlarla onun bağıntısı olan gümrük esareti Düyun-u Umumiye Osmanlı yarı sömürgeliğini perçinleyen en güçlü müesseselerdir. Bu son konuyu da özetleyelim. Devlet borçları, sarayın ve devletin hazine açıklarını kapatmak için başvurulan borçlanmalardır. Daha önceki hazine açıkları, hileli para çıkarmak, parantez içinde tahşiş, yahut mal müsaadeleri gibi şekillerle kapatılırdı. Tanzimat öncesinde ve Tanzimat devrinde borçlanmalar başladı. Bunlar evvela yerli Rum, Ermeni, Yahudi sarraflarından ağır faizle para kaldırmak şeklinde oldu. Nitekim bu yerli sarraflar daha sonra Galata bankerleri şeklinde sivrildiler. Parantez içinde Baltacis, Aleon, Hristaki Göçeoğlu gibi Galata sarrafları bunların önde gelenleridir. 1854'te Kırım Harbi dolayısıyla ilk yabancı istikraz akdedildi. Bunu diğerleri takip etti. Öyle ki 1881'de devlet resmen aciz halinde ilan edildi. 1881 Muharrem Kararnamesi denilen bir anlaşmayla borçlarda tasfiyeler yapıldı. Fakat bu borçlar zaten oyunluydu. Mesela 1854-1874 arasındaki 15 borçlanma anlaşmasıyla devlet 5 milyar 297 milyon 676 bin altın frank, parantez içinde 238 milyon 773 bin 272 altın lira borçlanıyor. Fakat bu borçtan onun eline ancak 3 milyar 12 milyon altın frank, parantez içinde 127 milyon 112 bin 127 altın lira geçiyordu. Komisyonlar vesaire düşünce bu miktar çok daha azalıyordu. Borçlanmalar 1881 iflasından sonra da devam etti. 1881-1914 arasında 120 milyon 314 bin 473 lira borçlanılmış ama ele ancak 107 milyon 858 bin 796 altın lira geçmişti. Bu arada Meşrutiyet hükümetleri 1908-1914 arasında 46 milyon altın borçlanmış fakat ele ancak 30 milyon altın geçmiştir. Kaldı ki 1881 kararnamesiyle, hatta daha önce de istikraz mukavelelerine giren hususi hükümlerle, devlet gelir kaynaklarından bir kısmını fiilen yabancı alacaklılara rehin ediyordu. Mesela tuz, pul, müskirat resimleri, ipek aşarı, gümrük vergilerinin bir kısmı, Şarki, Rumeli, Kıbrıs, Bulgaristan vergileri, kısmen reji hasılatı vesaire alacaklılara rehin edilmişti. Hatta bütün bu işler için İstanbul'da alacaklıları temsil eden bir de Düyun-u Umumiye İdaresi kurulmuştu ki bu idare memlekette maliye nezaretinden daha çok söz sahibiydi. Hulasa Osmanlı borçları ve Düyun-u Umumiye İdaresi Osmanlı yakın tarihinin kasvetli bir faslını teşkil eder. Kaldı ki borç şeklinde Türkiye'ye giren bu paralardan amme yatırımlarına giden kısım gayet önemsizdir. Hele Sultan Abdülmecit ve Abdülaziz zamanlarında saray masrafları ve mesela yeni saraylar inşası işleri hazineye yükletilen borçların hemen hepsini yiyordu. Parantez içinde Osmanlı borçları bahsinde literatür zengindir. Bu arada Türkçe olarak da bazı kaynaklar vardır. Cihan İktisadiyatında Türkiye isimli eserde, parantez içinde Şevket Süreyya Aydemir 1931, bunların umumi tablosu verilmiştir. Tanzimat Cilt 1, Refi Şükrü Savla'nın etütleri önemlidir. Son çıkan Hakkı Yenay'ın Yeni Osmanlı Borçları Tarihi ayrıca tavsiyeye şayandır. Bundan başka bu komisyona işgal devletlerinin işgal masraflarının, zarar ve ziyanlarının Türkiye tarafından ödenmesi gibi saçma hatta eğlenceli teklifler de getirildi. Bu işler için tali komisyonlar da kurulacaktı. Osmanlı Devleti borçluydu. Bu borçlar 1854'ten beri birikmeye başlayarak süre gelmişti. Borçlandırma, faiz ve ödemelerde asrın en düzenbaz oyunları yürütülmüştü. Ama ne var ki şimdi yeni Türkiye bu borçlara muhatap sayılıyordu. Yeni Türkiye aslında kendine ait olmayan bu borçlardan kendine isabet edecek hisseyi gene de kabul ediyordu. İmparatorluk parçalanmıştı. Düyun-u Umumiye de bu parçalar arasında taksim edilmeliydi. İşgal masraflarını ise Türkiye niçin muhatap olsundu? Kaldı ki şimdi ortada bizzat davacı devletlerin tahrikleriyle Anadolu'ya saldırmış olan Yunanlılar Yanmış, yıkılmış, harap olmuş bir vatan, hesapsız kayıplar ve bunların tazmini meselesi vardı. İsmet Paşa, borçlar meselesinde Türk görüşünü şöyle özetledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, eski Osmanlı İmparatorluğu'nun borçlarından kendine tereddüt edecek hissiyi tanımaktadır. Buna karşılık, işgal ettiği vilayetleri harabeye çeviren Yunanların verdikleri her türlü hasarların da tazminini talep eder. İşgal masraflarına gelince, adalet ve hakkaniyet, Türkiye'de askeri işgal masraflarının ödenmesini istemek şöyle dursun, bu işgallerin ona verdiği hasarların tamir edilmesini icap ettirmektedir. Çünkü Türkiye, mütarekeden sonra ve mütareke ahkamına da aykırı olarak bu işgallerin yapılmasını kendisi istememişti ki. Anadolu'ya şimdi Türkiye'den işgal masrafı isteyen efendilerinin emri ve müsaadesiyle saldıran Yunanlıların yaptıkları tahribat bahsinde ise en ibret verici olan Yunan başmurahası ve Anadolu saldırısının baş teşkilatçısı Venizelos'un 1. Komisyonun 1 numaralı zabıtnamesinde yer alan şu sözleridir. Yunanistan, sadık müttefik vazifesini sonuna kadar ifa eylemiş olmak şerefini talep eyler. Harekatı bugün ne kadar felaketli neticeye müncer olmuşsa, parantez içinde felaketle sonuçlanmışsa, o kadar kuvvetle şerefi mutalebe eder, parantez içinde şerefini ister. Türk arazisi üzerinde ne için ishar-ı müddiyat etmiş olduğu yolunda, parantez içinde iddiada bulunduğu, Yunan hükümetine bir sual yöneltilebilir. M. Venizelos bildirmek ister ki, onun hükümeti, müdahalesine karşılık tavizat-ı arziyeyi, parantez içinde toprak isteğini, hiçbir zaman şart koşmamıştır. Yunanistan ancak müttefiklerine karşı sözünü tutmak ve müttefiklerin müdafaa ettikleri ve M. Venizelos'un tamamıyla tasvip eylediği esasları müdafaa eylemek için harbe girmiştir. Venizelos'un ve onunla aynı safta oturan müttefiklerin görüşünü yansıtan bu sözler, Lozan Konferansı'nda Türk heyetinin karşılaştığı mantıksızlığın, saçmalığın, dehşeti hakkında bir fikir vermeye yeter. Yani Yunanistan harp istememiş. O sadece müttefiklerinin hizmetinde bulunmuş. Hiçbir toprak dilliği yokmuş. Ancak şerefli bir vazife yapmış. Bu vazifenin şerefini dava etmek hakkıymış. Ama ne var ki bu mugalata müttefiklere pek yerinde görünüyordu. Nitekim Yunanistan, Venizelos'un yukarıda iftarla ortaya attığı şerefli hizmetinin eseri olan ve Ege Denizi'nden ta Sakarya'ya kadar uzanan yangın harabeleriyle toptan öldürmeler için konferansça hiçbir tazminata mahkum edilmedi. İsmet Paşa, Venizelos'un bu garip beyanını aynı celsede Yunanistan'la Türkiye'nin 1. Dünya Harbi'nde harp halinde bile bulunmadıklarını ve Yunanistan'la harbin ancak 1919'da ve Yunan saldırısı üzerine başladığını belirterek cevaplandırdı. Ama ne var ki Türkiye'de Yunan tahribatı 4 milyar altın franga varıyordu. Buna karşı Venizelos'un şu beyanları hem bir itiraf hem de tarihin en ibret verici açıklamalarından biridir. Yunan ordusunun kendi teşebbüsüyle değil, müttefiklerin daveti üzerine ve Yunanistan'ın hususi menfaati için değil, müttefiklerin menfaati için İzmir'e çıkmış olduğu müsellemdir. Parantez içinde yani böyle olduğunu teslim etmek lazımdır. Yunanistan'ın İzmir'i işgal ve Küçük Asya'da askeri harekat takip eylemesi, kendi hesabına değil, müttefiklerin müşterek menfaatleri için vaki olmuştur. Parantez içinde Venizelos bu konuda Fransa Başvekili Clemenceau ile bir mektuplaşmasını ileri sürmüştür. Müttefikler ancak 21 Haziran 1921 tarihinde Yunan hükümetini, eğer tavasutlarını kabul etmezse bu kısır teşebbüste devam ve sebat eylemeyeceklerini ve Yunanistan'ın kar ve zarar kendisine ait olmak üzere mücadelede devam edebileceğini beyan etmişlerdir. Parantez içinde 3 numaralı komisyonun 3 numaralı zabıtnamesinden. Hem müttefik devletler hem Yunan hükümeti aleyhine kendi cephesinden bu kadar suçlayıcı bir açıklama çok şaşırtıcıdır. Demek ki Yunanistan çocuklarını başkalarının hesabına ve bir kumar uğruna Anadolu topraklarında eritti. Bu arada on binlerce Türk canından yahut evinden barkından oldu. Ama sonunda Anadolu ve Trakya Rumluğu ve bu arada bu yerlerdeki Ortodoks Kilisesi de silindi gitti. Venizelos tabii hem doğru hem yalan söylüyordu. Müttefiklerin elinde bir alet olduğu gerçekti. Ama sanıyordu ki maceranın sonu Türklerin Yunanistan lehine Trakya, İstanbul ve Batı Anadolu'dan çıkarılması olacaktır. Fakat hesaplar yanlış çıktı.